Ayrım 36. Bir serçe düştü. Wilbur Smith. Sayfa 311. Sean Courtney atının üzerinde yine Afrikalılar gibi rahat pozunda oturuyordu. Üzengileri uzun, ayakları uzatılmış, kendisi geriye oturmuştu. Atın sağrısı üzerindeydi. Sol elinde kırbacı sallanıyor, dizginleri sağıyla tutuyordu. Ağacın gölgesinde dururken eğitilmiş atı da hiç kıpırdamıyordu. Ağırlığı üç ayağının üzerinde dengeli, dördüncüsü kıvrık, adım atmaya hazırdı. Boynunu dizginlere karşı germiş, yerdeki otlara doğru uzanmıştı. Her lokmayı ısırırken yırtma sesi gibi bir ses çıkıyordu. Sean aşağıdaki ormanlara ve çayırlara baktı. Burada çıplak ayak av köpeklerinin peşinden koşturduğu günlerden beri, köpeklere çomaklar fırlattığı o azgın çocukluk günlerinden beri ne kadar çok şeyin değiştiğini düşündü. 4-5 mil ileride karşı tepenin koruyucu yamacı altında Tony Skrull evi vardı. O evin ön odasında pirinç bir karyolada dünyaya gelmişti. Kendisi de ikiz kardeşi Garrick'te aynı sabah. O doğumda hiçbir zaman tanımadıkları anneleri ölmüştü. Garrick hala o evde otururdu. Sonunda kitapları ve kağıtları arasında kendisine gerekli gurur duygusuna kavuşabilmişti. Sean sevgi ve anlayışla gülümsedi. İçinde yine o eski suçluluk duygusu sızladı. Eğer Sean'ın dikkatsiz bir atışından tek bacağı parçalanmış olsa nasıl biri olurdu acaba kardeşi? Bu düşünceyi bir kenara bıraktı, eğeri üzerinde döndü, kendi arazisini gözden geçirdi. Kereste ticareti için özenle ektiği yüzlerce dönüm arazi, servetinin başlangıcını buraya borçluydu. Oturduğu yerden kesim tesislerini, depoları, onların hemen yanındaki demir yolunu da görebiliyordu. Hayatının boşa gitmediğini hissedip bir kez daha yüreği ısındı. Başarı duygusu büyük bir ödüldü insana. Gülümsedi, uzun prolarından birini yaktı. Kibriti çizmesine sürterek yakmıştı. Bunu yaparken at üzerindeki dengesini pek güzel ayarlıyordu. Duyduğu mutluluk bir süre daha devam etti. Sanki yaklaşan sorunlarını düşünmekten kaçıyordu. Gözlerini Ladyburg evlerinde, çatılarında dolaştırdı. Bakışları kaydı, kaydı. Ta ileride diğer tüm yapıları cüce bırakan o kocaman, çirkin, çelik ve cam karışımı yapıya takıldı kaldı. Dört katlı Ladyburg Çiftçiler Bankası binası. Şeker rafinerisi de bir putperest tanrısı kadar çirkin ve korku vericiydi. Düzenli ekilmiş şeker kamışı tarlalarının bir ucunda yükseliyordu. O tarlalar göz alabildiğince uzanmakta, yamaçlarda rüzgarla dalgalanmakta, doymak bilmez mideleri doyurmaya hazırlanmaktaydı. Sean'ın burnunun üzerinde iki kaşının arasında bir çizgi belirdi. Kendisi arazisini yüzer dönümle ölçüyordu. Ama bir zamanlar oğlum dediği adam da arazisini biner dönümle ölçmeye başlamıştı. At sahibinin ruhsal durumundaki değişikliği anlamış gibiydi. Kafasını indirip kaldırdı. Gölgede bir iki kıpırdandı. Sanki koşmaya hazırlandı. ''Sakin ol dostum'' dedi Sean ona. Elini omzuna atıp onu uysallaştırmaya çalıştı. Şu anda o adamı bekliyordu. Randevusuna yine adeti olduğu üzere erken gelmişti. Yerine önceden varmayı, öteki adamı durduğu yerde karşılamayı severdi. Eski bir hileydi bu. Karşısındakine kurulu bir düzene girme tedirginliği vermek. Oysa bekleyen insan düşüncelerini sıraya koymaya fırsat bulur, ötekini yaklaşırken ölçüp biçebilirdi. Randevunun yerini ve zamanını dikkatle seçmişti. Dirk Courtney'in bir kez daha kendi arazisine girmesine izin vermek istemiyordu. Onu evine sokamazdı. Adamın çevresinde burcu burcu tüten kötülük kokusu bulaşıcı gibiydi. O kötülüğün kendi yuvasına Leon Kopa bulaşmasını istemezdi. Toprağına bile girmesine dayanamazdı. Bu yüzden ikisinin arazilerinin birbirine sınır oluşturduğu tek yeri seçmişti. Zaten Sean Courtney'e ait arazilerin sınırları arasında bir tek bu yarım millik kısma dikenli tel çekilmiş bulunuyordu. Sığır ve at yetiştiren bir insan olarak dikenli telden nefret ederdi. Ama yine de kendi arazisinin Dirk Courtney'in arazisine değdiği yere germişti. Dirk mektup yazıp bu görüşmeyi isteyince de aralarında bir çit olsun diye bu yeri seçmişti. Öğleden sonranın geç saatlerini seçmesi de bilinçliydi. Güneş kendi arkasına doğru alçalmış olacak, öteki karşı bayırdan yukarıya çıkarken gözüne parlayacaktı. Şan yeleğinin cebinden saatini çekip baktı. Randevu saatine yani 4:01 vardı. Gözlerini vadinin aşağılarına çevirdi, kaşlarını çattı. Görünürlerde kimseler yoktu. Yolun çok daha ilerleri de görünüyordu. Genç Mark'ın yarım saat kadar önce motosikletiyle geçmesinden bu yana başka kimse geçmemişti yoldandı. Kentin ötesine Dirk Courtney'in kendine ev diye yaptırdığı o kocaman özenti beyaz binaya baktı. Büyük Lang korusu, özenti bir eve, özenti bir at. O eve bakmaktan hiç hoşlanmazdı. Aynı kötülük kokusu oraya da sinmiş gibi gelirdi ona. Gündüzleri bile kokusunu alabiliyordu insan o kötülüğün. Bir yığında hikaye dinlemişliği vardı. Gecenin örtüsü altında o evde neler olup bittiğine dair. İnanıyordu o hikayelere. Bir zamanlar sevgi olan o yoğun duygunun etkisiyle, bir zamanlar oğlu olan o adamı çok iyi tanıyordu çünkü. Elindeki saate bir daha baktı, sonra kulağına tuttu. Tam 4:00. Tıkır tıkır işliyordu. Şan'ın kaşları çatıldı, saati tekrar cebine soktu. Dizginleri topladı, gelmiyordu. Şan içinden korkaklar gibi memnun oldu. Dirk Courtney ile buluşmak onun için üzücü ve yorucuydu.
''İyi günler baba.''
Ses onu şaşırttı. Atı dizleriyle sıktı, hayvan tepindi, şahlanmak istedi. Kafasını sağa sola savurdu. Dirk doru atı üzerinde rahatça oturmaktaydı. En yakın ağaçlığın arasından çıkıvermişti. Atını dikkatle yürüttü.
''Geç kaldın.'' diye homurdandı Şan. ''Neredeyse gidiyordum.''
Dirk dolambaçlı yoldan gelmiş, tepeye Leon Kop'un öbür yanındaki amaçtan tırmanmış olmalıydı. Ekim alanlarının arasından geçmemiş, randevuya ters yönden gelmişti. Besbelli yarım saattir o ağaçların arasında sessizce duruyor, Şan'ı seyrediyordu.
''Benimle ne konuşmak istiyordun?''
Bir daha bu adamı asla hafife almamalıydı. Bunu daha önce de kaç kez yapmışsa kendisine pahalıya mal olmuştu.
''Sanırım biliyorsun.'' diyerek gülümsedi Dirk ona.
Şan çok güzel, pırıl pırıl ama tehlikeli bir hayvanı hatırladı o dişleri gördüğünde. Atının üzerinde doğal bir zarafetle rahatça her şeyin kontrolü elindeymiş gibi oturuyordu. Tüvit bir av ceketi giymiş, boynuna sarı ipek bir kravat bağlamıştı. Uzun, güçlü bacakları çikolata rengi deri çizmeler içindeydi.
''Hatırlat bana.'' dedi Şan.
Karşısındakinin canı istedikçe yayabildiği o hipnotize edici çekiciliğe karşı kendini katılaştırmaya çalışıyordu.
''Daha neler? Gerçi biliyorum ipinden kurtulmuş azgın sürüleri döve döve tekrar sıralarına sokmaya uğraşıyorsun. Yaptıklarını gururla okudum baba.'' Fordsburg'daki kasap faturan hemen hemen 1906'daki Bombata ihtilalindeki kadar şatafatlı oldu. Enfes bir rekor.
Devam et.
Şan'ın içinde yine nefret duyguları uyanmıştı. Dirk Courtney'in insanın içindeki zaafları, suçluluk duygularını bulmaktaki ustalığı tartışma götürmezdi. Şan'ın görev bilerek yaptığı şeyler için bu türlü konuşması, yaşlı adamın içindeki utanç duygusunu her zamankinden daha acı bir hale getirdi.
''Madenlerin çalışmaya devam etmesi elbette çok önemli. Sen kerestelerinin çoğunu altın madenlerine satıyorsun. Tam rakamlar bende de bir yerlerde yazılı olmalı.''
Dirk içtenlikle güldü. Dişleri kusursuz ve bembeyazdı. Güneş kıvırcık saçlarında parlıyor, onu tiyatro sahnelerine layık bir güzelliğe kavuşturuyordu.
''Aferin sana baba. Zaten ana fırsatı her zaman görür sezersin. Gözünü kan bürümüş bir avuç serserinin hepimizi işimizden etmesi düşünülemez. Ben bile uzun vadede altın madenlerine bağımlıyım sayılır.''
Şan cevap verebilecek durumda değildi. Öfkesi onu boğuyordu. Kendini kirlenmiş hissediyor, utanıyordu. Dirk devam etti.
''Bu da kendimi sana borçlu saydığım bir yığın konudan biri.''
Onu dikkatle incelemekteydi konuşurken. Davranışı nazik ama aynı ölçüde de korkunçtu.
''Ben senin mirasçınım. Fırsatı görme ve kapma yeteneğimi senden miras olarak aldım. Bana yılan yakalamayı nasıl öğretmiştin hatırlıyor musun? Nasıl baş parmağımla işaret parmağım arasına sıkıştırıp boynunun arkasından yakalayacağımı?''
Şan olayı olduğu gibi anımsadı. Çocuğun korkusuzluğu o zaman bile şaşırtmıştı onu.
''Bakıyorum hatırladın.''
Dirk'ün yüzündeki gülümseme yok oldu. Davranışındaki hafiflik de onunla birlikte sona erdi.
Pek çok şey, pek çok küçük şey.
Hani aslanlar gece atları kaçırdıktan sonra nasıl kaybolmuştuk, onu da hatırladın mı?
Şan onu da unutmamıştı. Maponi yöresinde avlanıyorlardı. Çocuğun asıl kamptan ayrı geçirdiği ilk geceydi. Bu küçük serüven sonunda bir kabusa dönüşmüştü. Atlardan birini aslanlar parçalamış, öteki de kaçmıştı. Kumların işsiz, patikasız çalıların arasında 50 mil yol yürümek zorunda kalmışlardı.
Bana su bulmasını öğretmiştin. Bir ağacın dibindeki o su birikintisini bulmuştuk. Leş gibi kokusu hala burnumda. Kumlar arasındaki küçük kuyucukları, suyu oradan içi boş bir sazla emmeyi.
Tüm anılar geri geliyordu Şan'a. Zihnini kapamak istediği halde. Üçüncü gün yollarını kaybetmiş, yanlış yöne sapmışlardı. Bir küçük taşlı dere yatağını bir başkasıyla karıştırdıkları için. Ondan sonra ıssız yerlere, ölüme doğru ilerlemeye başlamışlardı.
Fişekliğinin kayışından salıncak yapmış, beni kalçanın üzerinde taşımıştın.
Çocuğun gücü tükenince Şan taşımıştı onu. Günlerce kumlarda ayağını sürüye sürüye. Sonunda onun da gücü tükenince yere oturmuş, çocuğu kendi gölgesinde yatırmış, güneşten korumaya uğraşırken olanca gücüyle tükürüğünü ağzında toplayıp onun ağzına aktarmaya uğraşmıştı.
Dirk'ün çatlamış şişmiş dudakları arasına onu bir süre daha sağ tutabilmek için.
Sonunda Embeyane geldiğinde sen ağlamıştın.
Kaybolan at kampa vardığında aslanın pençe izlerini sağrısında belirgin şekilde görmüşlerdi. Yaşlı Zulu taşıyıcı kendi de sıtmadan kıvranmakta olduğu halde hemen atına yerlemiş, yanına yedek bir at alıp yola koyulmuştu. Yaralı at onları aslanlı kampa kadar götürmüş, sonradan yaşlı Zulu adamla çocuğun izini sürerek gelip onları 4 gün sonra bulmuştu. Yanlarına vardığında ikisi kumun üzerinde güneşin altında birbirlerine sarılmış ölümü bekliyorlardı.
''Ömrümde seni bir tek o gün ağlarken gördüm.'' dedi Dirk alçak sesle. ''Ama sen beni kaç kez ağlattın, onu hiç düşünüyor musun?''
Şan daha fazlasını dinlemek istemedi. Hem anne hem baba olarak büyüttüğü o güzel, inatçı, vahşi, sevgili çocuğu hatırlamak istemiyordu. Ama Dirk'ün yavaş konuşan o tok sesi kendisini uzak kalmak istediği anılara tutsak ediyordu.
''Sana nasıl tapardım, hiç anlayacak mısın acaba? Tüm hayatımı o temel üstüne kurmuştum. Senin her hareketini taklit etmeye çalışıyordum. Sen olmaya çalışıyordum.''
Şan başını iki yana salladı. Bunu inkar etmek, reddetmek istedi.
''Evet, sen olmaya çalıştım. Belki de başardım.''
''Hayır.'' Şan'ın sesi boğuktu.
''Belki de beni onun için reddettin.'' dedi Dirk. ''Bana bakınca kendi hayalini gördün. Bu yüzden başını çevirdin, beni ağlattın.''
''Yo, tanrım, hayır, bu doğru değil. Hiç de öyle olmadı.''
Dirk atını yaklaştırdı. Şimdi dizi Şan'ınkine değiyordu.
''Baba, biz ikimiz aynı insanız, biriz. Benim sen olduğumu kabul etmeyecek misin? Nasıl senden doğdumsa, nasıl beni sen yoğurup şekillendirdinse?''
''Dirk'' diye başladı Şan ama söyleyecek sözcük bulamıyordu. Tüm varlığı kökünden sarsılmıştı.
''Yaptığım her şeyi senin için yaptığımı anlamıyor musun? Yalnız çocukken değil, gençken ve yetişkinken de. Neden Ladyburg'a döndüğümü hiç düşündün mü? Dünyanın neresine istersem gidebilirdim. Londra, Paris, New York, hepsi önümde açıktı. Ama ben buraya döndüm.
Neden baba? Neden yaptım bunu ben?''
Şan yanıt veremeden başını iki yana salladı. İnanılmaz gücü, rahatsız edici varlığa sahip bu güzel yabancıya bakmak istemiyordu.
''Sen buradasın diye döndüm.''
İkisi de sessiz kaldılar, gözleri birbirine çakılmıştı. Bir irade, bir duygu savaşı yer almaktaydı aralarında. Şan kararlılığının zayıflamakta olduğunu hissetti. Dirk'ün örmekte olduğu yeni ağa kapılacaktı az sonra. Dizginini çekti, atını dönmeye zorladı, bacaklarının temasına son verdi. Ama Dirk aldırmadan devam etti.
''Sevgimin bir işareti olarak, onca horlamana, onca terslemene, her tokadına rağmen sana hala beslediğim sevginin bir işareti olarak geldim buraya. Ve sana elimi uzatıyorum. Yine benim babam ol. Bırak ben de senin oğlun olayım. Servetlerimizi birleştirip bir imparatorluk kuralım.
Burada toprak var, koca bir toprak. Olgun, hazır. Biz alalım diye bekliyor.
Dirk elini uzattı. Avucu yukarıya dönük, parmakları açıktı.
Elimi sık baba diye zorladı. Bizi hiçbir şey durduramaz. İkimiz birlikte dünyayı siler süpürürüz. Birlikte tanrı oluruz.
Dirk, şan sesini tekrar bulmuştu. İçine kısıldığı yılan halkalarından kurtulmak için mücadele veriyordu. Hayatımda birçok insan tanıdım. Hiçbiri tümüyle iyi ya da tümüyle kötü değildi. Her biri bu ikisinin, iyi ile kötünün değişik oranlarda karışımıydı. Bu seni tanıyana kadar böyle sürüp gitti. Tümüyle kötü olan tek insan sensin. İçinde iyinin tek zerresi bile bulunmayan insansın sen. Bunu zorla da olsa anladığım zaman sana arkamı döndüm.
Baba!
Bana böyle deme. Sen benim değilsin. Bir daha da asla olmayacaksın.
Koca bir servet bizi bekliyor. Dünyanın en büyük servetlerinden biri.
Hayır, o servet ve o topraklar seni ya da beni beklemiyor. Başka insanlara ait, birçok kabileye, Zulu'lara, İngilizlere, Afrikanerlere, bana ait değil ama sana ait hiç değil.
Son defa seni görmeye geldiğimde inanmam için bana umut vermiştin.
Dirk itiraz etmek niyetindeydi. Ben seni hiçbir şeye inandırmadım, bir vaatte bulunmadım.
Sana her şeyi anlattım, bütün planlarımı.
Evet dedi Şan, duymak istiyordum, her ayrıntıyı bilmek istiyordum. Sana yardım edebilmek için değil, sana engel olabilmek için.
Şan sözlerinin etkisini arttırmak için sustu. Sonra öne doğru eğildi, yüzünü Dirk'inkine yaklaştırıp onun gözlerinin içine baktı.
Bu Bezi Nehri ötesindeki araziyi asla ele geçiremeyeceksin. O konuda sana yemin edebilirim.
Bunu alçak sesle ama dünyayı kilise çanları gibi çınlatacak bir güçle söyledi.
Dirk büzüldü, yanaklarındaki renk soldu. Ben seni kötü olduğun için reddettim. Tüm gücümle sana karşı savaşacağım, hayatın pahasına bile olsa.
Dirk'ün yüzü değişti. Ağzının çizgisi, çenesinin biçimi bambaşka oldu. Gözleri kurt gözlerine benzedi.
Kendini kandırıyorsun baba. Sen de ben biriz. Ben kötüysem sen de kötülüğün kaynağı, çeşmesi, babasısın. Bana soylu sözler edip soylu pozlara bürünmeye çalışma. Ben seni tanıyorum, unuttun mu? Çok iyi tanıyorum. Kendimi tanıdığım gibi.
Yine güldü ama bu kez deminki gibi rahat gülemedi. Zalim, ince bir ses çıktı ağzından. Ağzının biçimi de ince bir çizgi olmaktan kurtulamadı.
Beni o Yahudi orospun için reddettin. Onun karnına ektiğin o piç şıllık için reddettin.
Sean öfkeyle kükredi. Altındaki küheylan şahlandı. Ön ayaklarını karşıya doğru savurdu.
Dirk'ün kısrağı korkuyla geriledi. Dirk dizginlerini hayvanın ağzını yararcasına çekti. Babasına bağırdı.
Benimle hayatın pahasına savaşacağını söylüyorsun. Belki de sonu oraya varacak, seni uyarıyorum.
Atını kontrol altına aldı. Sean'ınkine yaklaştırdı. Tekrar bağırmaya hazırlandı.
Kimse benim yoluma çıkamaz. Seni mahvedeceğim. Buna kalkışan başkalarını nasıl yok ettimse seni de yok edeceğim. Hem seni hem o Yahudi orospunu.
Şan elinin tersiyle kırbacını savurdu. Polo vuruşuyla. Bileğinin bir hareketi su aygırı derisinden ipi havada ıslık gibi öttürdü. Dosdoğru surata nişan almıştı. Bir zamanlar kendi oğlu olan adamın o hırlayan kurt gibi suratına.
Dirk elini kaldırıp kırbacı yakaladı. Ucu tweed ceketin koluna dolandı. Kumaşı ve deriyi kesti. Kan çıktı.
Dirk elini yaraya bastırdı. Şan'a ateş saçan gözlerle baktı. Yüzüne iğrenç bir ifade gelmişti.
''Seni bunun için öldüreceğim.'' dedi alçak sesle. Sonra kısrağının başını çevirip dört nala kaldırdı. Dikenli tele doğru uzaklaştı.
Kısrak sıçradı, dikenli telleri aşarak öbür tarafa indi. Kendini topladı, koşmaya devam etti. Yaman bir binicilik gösterisi.
Sean kendi atını sürdü. Kırbacı şaklatıp onu koşturma hevesini yenmeye çalıştı, yürümesine izin verdi.
Tepeler üzerindeki ot bürümüş patikayı izliyordu. Ancak buraları iyi bilen, bu yolu daha önce de kullanmış olan biri fark edebilirdi o patikayı. Embeyane kralın kulübesinden geriye hemen hiçbir şey kalmamıştı. Tek tük iri taşlar, çimen üstünde bir takım beyaz halkalar, o kadar. Yakmışlardı onun kulübelerini. Reis ölünce öyle yapılırdı, Zulu geleneğine göre. Ahırın duvarı hala ayaktaydı. Taşları özenle, sevgiyle seçilmişti.
Sean atından indi, yuları tutup hayvanı duvardaki kapıya yürüttü. Ellerinin hala titremekte olduğunu görüyordu. Ateşi varmış gibi, midesi de bulanmaktaydı. Şiddetli duygu fırtınasının sonu. Taş duvarda kendi oturma yerini buldu. Aynı yassı taş. Oturup purosunu yaktı. Dumanlar kalbinin atışlarını biraz sakinleştirdi. Ellerinin titremesini yavaşlattı. Ahırın toprak zeminine baktı. Zulu reisleri ahırın orta yerine gömülürdü. Oturur pozda, yüzü güneşe doğru kaldırılmış olarak. Yeni kesilmiş öküz derisi de sarılır, servetinin simgesi olurdu bu. Yanına yiyecek kabı, su kupası, enfiye kutusu, kalkanı, mızrakları da konurdu. Yolculuğa hazır kılınırdı ölü.
''Merhaba eski dostum'' dedi Sean alçak sesle. ''Onu biz büyüttük, sen ve ben.'' Ama o yine de seni öldürdü. Nasıl yaptı bilmiyorum, kanıtlayamam da. Ama seni öldürenin o olduğunu biliyorum. Şimdi de beni öldürmeye ahdetti. Sesi bu noktada titredi.
36. ayrımın sonu. Sayfa 319.